Ayrım 12. Gökteki Çakıl Taşı. Asimov. Sayfa 132. 11. Bölüm. Değişen Bir Zihin. Joseph Schwartz değişimin ne zaman başladığını tam olarak bilmiyordu. Pek çok kereler gecelerin mutlak sessizliğinde. Geceler artık eskisine nazaran ne kadar da sessizdi. Acaba milyonlarca enerjik insanın sesleri, ışıkları ve gürültüleriyle dolu o geceler hiç yaşanmış mıydı? Bunu hatırlamaya çalışmıştı. İşte şurada tam şu anda diyebilmeyi çok isterdi. Adımsadığı ilk şey bu tuhaf dünyada yapayalnız kaldığı o sarsıcı ve korkunç gündü. O güne dair anıları artık Chicago'nun hatırası kadar bulanıktı zihninde. Sonra Chica'ya gittiklerini ve şehri ziyaretinin tuhaf, karmaşık bir şekilde sona erdiğini hatırlıyordu. Schwartz orada yaşananları sık sık düşünüyordu. Bir makine vardı, ona bazı haplar vermişlerdi, nekahet dönemini atlatmış, ardından oradan kaçmış, etrafta boş boş dolaşmış ve bir alışveriş mağazasında açıklaması zor olaylar yaşamıştı. O kısmı doğru dürüst hatırlayamıyordu, ancak son iki aydır her şey çok daha net bir hal almış, hafızası aşırı derecede güçlenmişti. Ta o zaman bile bazı şeyler gözüne tuhaf görünmeye başlamıştı. Atmosfere duyarlı hale gelmişti. İhtiyar doktor ile kızı huzursuz, hatta korkmuş görünüyordu. Bunu o zaman da fark etmiş miydi? Yoksa güçlenen düşünceleri sayesinde sonradan farkına vardı. Kaçak bir izlenim miydi bu? Ama o alışveriş mağazasındayken şu koca adam gelip ona tuzağa düşürmeden hemen önce, yani hemen önce omzunu kavramak üzere olan eli hissetmişti. Hisleri kurtulmasına imkan tanıyacak kadar çabuk uyarmamıştı onu, ama değişimin başladığının ilk kesin belirtilerinden biriydi bu. O zamandan beri baş ağrıyordu. Hayır, buna tam olarak baş ağrısı denemezdi. Daha çok bir zonklamaydı. Beyninde görünmez bir dinamo çalışmaya ve kafatasının her bir milimini bu alışılmadık hareketle sarsmaya başlamıştı sanki. Artık Chicago'daki haliyle, anılarındaki hayali Chicago'nun bir anlamı varsa tabii, hatta bu gerçeklikteki ilk günleriyle bir alakası kalmamıştı. Chica'dayken ona bir şey mi yapmışlardı acaba? Tüm bu olanlar o makinenin yüzünden miydi? Haplar. Haplar anestetikti. Bir ameliyattan mı geçirilmişti o halde? Daha önce yüzlerce kez olduğu gibi düşünceleri bu sonuca varır varmaz durdu. Beyhude kaçma girişiminden bir gün sonra Chica'dan ayrılmıştı ve şimdi günleri rahat geçiyordu. Burada tıpkı daha önce Paula denen şu kızın yaptığı gibi kendisiyle kelimeleri tekrar ederek konuşan, parmağıyla eşyaları işaret eden veya elleriyle bazı hareketler yapan Groove adında tekerlekli sandalyeli bir ihtiyar vardı. Ta ki günün birinde saçma sapan sesler çıkarmayı bırakıp İngilizce konuşmaya başlayana kadar. Hayır, aslında o Joseph Schwartz İngilizce konuşmayı bırakıp saçma sapan sesler çıkarmaya başlamıştı. Ama duyduğu şeyler artık bir saçmalıktan ibaret değildi. Çok kolay olmuştu. 4 gün içinde okumayı sökmüştü. Buna çok şaşırmıştı. Eskiden Chicago'dayken de harika bir hafızası vardı. Ya da en azından ona öyle geliyordu. Ama daha önce hiç bu tür yetenekler sergilememişti. Lakin Groove hiç de şaşırmışa benzemiyordu. Schwartz da en sonunda buna bir anlam vermeye çalışmaktan vazgeçmişti. Ancak daha sonra sonbahar mevsimi yaprakları iyice sararttığında her şey yine de daha berrak bir hal almıştı. Tarlalarda çalışıyordu. İşi bu kadar kolay öğrenmesi inanılmazdı. Bir kez daha hiç hata yapmamıştı. Karmaşık makineleri tek bir açıklamanın ardından hiç sorun yaşamadan çalıştırabiliyordu. Havaların soğumasını beklemiş ama böyle bir şey hiç olmamıştı. Kışı açık arazide toprağı gübreleyerek ve baharda ekecekleri bitkiler için onlarca farklı şekilde hazırlayarak geçirmişlerdi. Groove'a sorular sormuş, kar yağışını açıklamaya çalışmıştı. Ama yaşlı adam sadece ona ters ters bakarak, ''Havadan yağmur gibi donmuş su yağıyor, öyle mi?'' ''Ya, ve buna kar deniyor.'' ''Bana dünya dışındaki gezegenlerde yaşanan bir olaymış gibi geldi bu.'' demişti. Schwartz o günden sonra hava sıcaklığını yakından takip etmiş, günden güne çok az değişiklik gösterdiğini görmüştü. Buna rağmen günler tıpkı kuzeyde yer alan bir yerden bekleyeceğiniz gibi kısalıyordu. Chicago'dan bekleyeceğiniz gibi. Dünyada olup olmadığını merak ediyordu. Groove'un kitap filmlerinden bazılarını okumayı denese de daha sonra bundan vazgeçmişti. İnsanlar hala insandı fakat günlük hayatın küçük ayrıntıları, genel geçer kabul edilen bilgiler ve kendisine hiçbir şey ifade etmeyen tarihi ve sosyolojik göndermeler onu geri çekilmeye zorlamıştı. Karşısına yeni bilmeceler çıkmaya devam etti. Örneğin yağmurlar hep ılık yağıyor, bazı yerlerden uzak durması için sert uyarılar alıyordu. Bir keresinde akşam vakti ufukta güney yönünde görülen mavi parıltı karşısında duyduğu meraka sonunda yenik düşmüştü. Akşam yemeğinden sonra gizlice dışarı çıkmış fakat daha bir kilometre bile uzaklaşamadan önce bir iki tekerin o neredeyse sessiz motor vızıltısı ve Arbi'nin öfkeli bağırışları duyulmuştu arkasından. Arbin onu eve götürmüş, bir müddet önünde öfkeli bir şekilde volta atmış ve sonunda geceleri parlayan yerlerden uzak durmak zorundasın demişti. Neden diye sormuştu Şivar süklüm püklüm. Çünkü bunu yapmamız yasak diye sert bir cevap gelmişti. Orada ne olduğunu gerçekten de bilmiyor musun Schwartz diye sormuştu sonra da çiftçi uzun bir duraksamanın ardından. Yaşlı adam kollarını iki yana açmakla yetinmişti. Neredesin sen? Bir dışarılıklı mısın?
Dışarılıklı nedir?
Ama Arbin sadece omuzlarını silkip onun yanından ayrılmakla yetinmişti. Yine de o gece Schwartz için çok önemliydi çünkü ışıltılı bölgelere doğru yürüdüğü sırada kafasındaki tuhaflık zihinsel temasa dönüşmüştü. Yaşadığı şeye böyle diyordu ve o gün bugündür bunu tarif etmenin en iyi yolu buydu. Giderek koyulaşan mor ışığın altında yapayalnızdı. Yumuşak arazide kendi ayak seslerini bile duymaz olmuştu. Kimseyi görmemiş, kimseyi duymamış ve hiçbir şeye dokunmamıştı. Tam olarak değil, yaptığı şey dokunmak gibiydi fakat bunu vücudunun herhangi bir bölgesiyle yapmamıştı, zihniyle dokunmuştu. Tam olarak bir temas değil de daha çok bir mevcudiyet gibiydi bu. Kadifemsi bir yumuşaklığa sahip, gıdıklayan bir şey. Derken birbirinden ayrı iki belirgin temas hissetmişti. İki, sonra ikincisi, onları birbirlerinden nasıl ayırt edebiliyordu? Giderek daha gürültülü bir hal almaya başlamıştı. Hayır, doğru kelime bu değildi. Giderek daha kesin, daha belirgin olmuştu. O anda bunun Arbin olduğunu fark etmişti. İki tekerin sesini duymadan beş, Arbin'i kendi gözleriyle görmeden 10 dakika önce gelenin o olduğunu anlamıştı. Daha sonraları bu olay giderek artan bir sıklıkla tekrarlanmıştı. Arbin, Loa veya Groove ne zaman 100 adım kadar yakınında olsa onların varlığını hissedebildiğini fark etti. Üstelik bunu bilmesinin hiçbir yolu olmamasına, aksinden şüphelenmesi için her tür sebebi bulunmasına rağmen. Kanıksanması zor bir şeydi, yine de zamanla doğal gelmeye başladı. Kendi kendine deneyler yaptı ve her seferinde diğerlerinin günün herhangi bir saatinde tam olarak nerede olduğunu hissedebildiğini keşfetti. Zihinsel temas kişiden kişiye farklılık gösterdiğinden onları birbirlerinden ayırt bile edebiliyordu. Ama hiçbir zaman bunu diğerlerine anlatacak cesareti kendinde bulamadı. Bazen parlaklığa giderken hissettiği o ilk zihinsel temasın kime ait olduğunu merak ediyordu. Arbin, Loa veya Groove değildi, neyse ne önemi vardı ki? Ama bu durum daha sonra bir önem kazandı. Bir akşam otlattığı hayvanları çiftliğe geri getirirken o teması bir kez daha hissetti. Bunun üzerine Arbin'in yanına gitti. Güney tepelerinin arkasındaki o ormanlık alanda ne var Arbin?
Hiçbir şey diye cevapladı adam huysuzca. Orası bakanlık arazisi.
O ne demek?
Arbin rahatsız olmuş gibi göründü. Bu seni neden ilgilendiriyor? Oraya bakanlık arazisi diyorlar çünkü o topraklar yüce bakana ait.
Neden kimse orayı işlemiyor?
Orası tarıma ayrılan bölgelerden değil dedi Arbin sesinde bir şok tınısıyla. Eskiden orası büyük bir merkezmiş kadim günlerde. Çok kutsal bir yerdir ve rahatsız edilmemesi lazım. Bak Schwartz, eğer burada güvenle kalmak istiyorsan merakını dizginle ve sadece işine bak.
Ama eğer o kadar kutsalsa orada hiç kimse yaşayamaz.
Aynen öyle, yaşamıyor zaten.
Emin misin?
Eminim, sakın oraya gideyim deme, yoksa bu senin sonun olur.
Gitmem.
Schwartz onun yanından meraklı ve tuhaf bir rahatsızlıkla ayrılmıştı. Zihinsel temas o koruluktan gelmişti, üstelik epey güçlüydü. Ve şimdi buna yeni bir his de katılmıştı. Düşmanca bir his, tehditkar bir his. Ama neden? Neden? Yine de bundan hiç kimseye bahsetmeye cesaret edemedi. Hem ona inanmazlardı hem de başına kötü bir şey gelirdi. Bunu da biliyordu. Hatta haddinden fazla şey biliyordu. Keza bugünlerde kendini daha genç hissediyordu. Fiziksel anlamda değil elbette. Göbeği küçülmüş, omuzları genişlemişti. Kasları daha sıkı ve esnek, sindirim sistemi daha işlekti. Ama tüm bunlar açık arazide çalışmanın getirdiği şeylerdi. Genel olarak hissettiği şey ise daha farklıydı. Düşünme şekli değişmişti. Yaşlı insanlar gençken nasıl düşündüklerini unutmaya meyilli olurlardı. Zihinlerinin daldan dala ne kadar hızlı sıçradığını, gençlik sezgilerinin cüretkârlığını, yeni bir kavrayışın kıvraklığını hatırlayamıyorlardı. Daha yavaş mantık yürütme biçimlerini kanıksıyor, bu eksikliklerini tecrübe birikimiyle telafi ettiklerinden gençlerden daha bilge olduklarını düşünüyorlardı. Ama Schwartz'ın tecrübeleri yerli yerindeydi ve büyük bir keyifle keşfettiği üzere meseleleri bir çırpıda kavrayabiliyordu. Arbi'nin açıklamalarını önceden tahmin edebiliyor, ne diyeceğini öngörebiliyordu. Sonuç olarak pek çok açıdan kendisini fiziksel bir üstünlüğün sağlayabileceğinden çok daha genç hissediyordu. Aradan 2 ay geçti ve her şey groove ile çardakta satranç oynarken başladı. Satranç her nasılsa parçalarının adı dışında hiç değişmemişti, tıpkı hatırladığı gibiydi. Bu yüzden her zaman onu rahatlatıyordu. En azından zavallı hafızası bu açıdan ona oyun oynamamıştı. Groove ona satrancın diğer türlerinden de bahsetmişti. 4 kişinin karşılıklı oynadığı, her oyuncunun kendi tahtasına sahip olduğu bir satranç vardı mesela. Oyuncular tahtalarının köşeleri birbirine değecek şekilde oturuyordu. Ortada da tarafsız bölge vazifesi gören 5. bir tahta bulunuyordu. 8 şeffaf tahtanın üst üste yerleştirildiği, taşların 3 düzlem üstünde hareket ettirildiği ve piyonlarla taşların sayısının 2 katına çıkarıldığı 3 boyutlu satranç oyunları da vardı. Kazanmak için rakibinizin her 2 şahını da aynı anda mat etmeniz gerekiyordu. Taşların başlangıç konumlarının zar atarak belirlendiği, bazı karelerin avantaj veya dezavantaj sağladığı ve tuhaf özelliklere sahip yeni taşlarla oynanan popüler türler bile vardı. Ama orijinal satranç hiç değişmemiş, aynı kalmıştı ve Schwartz ile Groove arasındaki turnuva şimdiden 50 oyunu geçmişti. Schwartz başlangıçta taşların nasıl hareket ettiğini çok az biliyordu. Bu yüzden de ilk oyunları hep kaybediyordu. Ama bu durum zamanla değişmiş, daha az kaybeder olmuştu. Groove giderek daha yavaş ve dikkatli oynamaya, hamleleri arasında piposunun kızıl közlerini tüttürmeye, kaybedince de isyankâr bir tavır takınıp sızlanmaya başlamıştı. Groove o gün beyazla oynuyordu ve piyonunu şimdiden E4'e koymuştu bile. ''Haydi başlayalım'' dedi huysuzca, piposunu sertçe ısırıyor, satranç tahtasını şimdiden gergin gözlerle tarıyordu. Schwartz alacakaranlıkta yerine oturup içini çekti. Groove'un hareketlerini önceden tahmin edebilmeye başladığından beri maçlar ilgi çekiciliğini giderek yitiriyordu. Rakibinin kafasında sisli bir cam vardı sanki. Bunun yanı sıra satranç taşlarının izleyebileceği yolları neredeyse içgüdüsel olarak bilmesi de bu sorunun başka bir kısmıydı. Kareleri karanlıkta mavi ve turuncu renklerde parlayan bir gece tahtası kullanıyorlardı. Gündüz vakti kızılımsı kilden yapılma, hantal figürlerden ibaret olan taşlarsa başkalaşım geçirmişti. Yarısı kremsi bir beyazlık kazanmış, bu da onlara porseleni andıran bir soğukluk katmıştı. Diğerlerinin üzerinde ise kırmızı kırmızı parıldayan minik benekler vardı. İlk hamleleri hızlıydı. Schwarz'ın piyonu düşmanı karşılamak için ileri çıktı. Grew sağ taraftaki atını F3'e sürdü. Schwarz da buna sağ taraftaki kendi atını C6'ya getirerek karşılık verdi. Ardından beyaz fil B5'e sıçradı. Schwarz'ın piyonu bir adım ileri çıkınca da A4'e kaçtı. O da bunun üzerine diğer atını F6'ya getirdi. Parlayan taşlar tahtanın üstünde meşhum bir iradeyle gidip gelirken onları oynatan parmaklar gecenin karanlığında kayboldu. Ansızın Schwarz'ın içini bir korku kapladı. Belki de delinin teki gibi gözükecekti fakat gerçeği bilmesi gerekiyordu. ''Neredeyim ben?'' diye sordu durup dururken. Atını temkinli bir hareketle C3'e getiren Grew hareketinin ortasında başını kaldırıp ona baktı. ''Ne?'' Schwarz ülke ve memleket kelimelerinin bu yeni dildeki karşılığını bilmiyordu. ''Hangi gezegendeyim?'' diye sordu o yüzden filini E'ye sürerken. ''Dünyada'' diye yanıtladı Grew kısaca. Sonra da önce uzun şahını sonra da hantal kalesini göstere göstere hareket ettirerek rock yaptı. Verdiği cevap tatmin edici olmaktan son derece uzaktı. Schwarz'ın zihni adamın kullandığı kelimeyi dünya olarak tercüme etmişti. İyi ama dünya neydi ki? Herkes üstünde yaşadığı gezegene dünya diyebilirdi. Piyonunu iki kare ileri çıkarıp B5'e getirdi ve Groove'un fili bir kez daha kaçmak zorunda kalarak B3'e çekildi. Ardından her ikisi de sırayla vezirlerinin önündeki piyonu bir kare ileri sürerek birazdan ortada başlayacak olan savaş için fillerinin yolunu açtılar. Schwarz yapabildiği kadar sakin ve gelişi güzel bir şekilde ''Hangi yıldayız?'' diye sordu. Sonra o da rock yaptı. Grew duraksadı, şaşırmış olmalıydı. ''Sen ne zırvalayıp duruyorsun bugün böyle? Yoksa oynamak istemiyor musun? Eğer bu seni mutlu edecekse söyleyeyim, 827 yılındayız.'' dedi. Ardından alaycı bir tavırla ekledi. ''Geçe.'' Kaşlarını çatarak tekrar tahtaya baktı. Sonra da atını sertçe D5'e koyarak ilk saldırısını yaptı. Schwarz kendi atını A5'e sürüp bir karşı saldırıda bulunarak bu hamleden çabucak kaçındı. Çatışma tüm ciddiyetiyle başladı. Groove'un atı fili yedi, taş kızıl bir alevle havaya sıçradı. Sonra da keskin bir takırtı eşliğinde sonraki savaşa dek gömülü bir savaşçı misali hareketsiz yatacağı kutuya atıldı. Muzaffer at anında Schwarz'ın vezirine yenik düştü. Grew bir anlığına aşırı ihtiyatlı davranarak saldırısını kesti ve diğer atını E1'in güvenli sularına, yani nispeten işe yaramaz olduğu bir yere kaydırdı. Schwarz'ın atı az önceki değişimi tekrarlayarak rakibinin filini yedi, karşılığında da beyaz kalenin önünde duran piyona yem oldu. Yeniden bir duraksama yaşandı. Schwarz bunu fırsat bilerek ''GC nedir?'' diye sordu. ''Ne?'' dedi Grew tatsızca. ''Ah, hala hangi yılda olduğumuzu mu merak ediyorsun yani? Ne aptalca bir... Ah, konuşmayı sadece bir iki ay önce söktüğünü hep unutuyorum. Ama sen akıllı bir adamsın, gerçekten de bilmiyor musun? Eh, galaktik çağın 827. yılındayız. Galaktik çağ, GC. Anlıyor musun?'' Galaktik İmparatorluk 827 yıl önce kurulmuş. Yani 1. Frank'in taç giydiğinden beri aradan 827 yıl geçmiş. Şimdi lütfen hamleni yap. Ancak Schwarz'ın elindeki at kısa bir süreliğine havada kaldı. Adam şiddetli bir hüsrana kapıldı. Bir dakika dedi atını D7'ye koyarak. Şu isimler sana tanıdık geliyor mu? Amerika, Asya, Birleşik Devletler, Rusya, Avrupa... Körlemesine tanıdık bir şeyler arıyordu. Groove'un piposu karanlıkta kasvetli bir kırmızıyla parlıyor, yaşlı adamın ışıklı tahtaya doğru eğilen loş gölgesine nazaran daha hayat dolu bir görüntü sergiliyordu. Başını iki yana sallamış olabilirdi ama Schwarz bunu göremiyordu. Zaten görmesine de gerek yoktu. Adamın olumsuz düşüncelerini kelimelerle ifade edilmiş kadar net bir biçimde hissedebiliyordu. Schwarz tekrar denedi. ''Nereden bir harita edinebileceğimi biliyor musun?'' ''Harita falan yok.'' diye omurdandı Grew. ''Çika'ya gidip kelleni tehlikeye atmadığın müddetçe elbette. Ben bir coğrafyacı değilim. Bahsettiğin şu isimleri de daha önce hiç duymadım. Ne bunlar? Birinin adı falan mı?'' ''Kellesini tehlikeye atmak mı? Niye ki? Schwartz üşüdüğünü hissetti. Bir suç mu işlemişti? Gru bundan haberdar mıydı?
Güneş'in etrafında 9 gezegen var değil mi diye sordu tereddütle.
10 diye geldi tavizsiz cevap.
Schwartz tereddüt etti.
Henüz duymadı. Başka bir gezegen daha keşfedilmiş olabilirdi. Ama o zaman Groove'un bundan nasıl haberi oluyordu?
Parmaklarıyla küçük bir hesap yaptı ardından.
Peki 6. gezegen halkaları var mı diye sordu.
Groove F2'deki piyodunu yavaşça 2 kare ileri sürdü. Schwartz'a derhal aynısını yaptı.
Satürn'ü mü kastediyorsun? Tabii ki halkaları var.
Bir sonraki hamlesini hesaplamaya koyuldu. Ya vezirin ya da kalenin hizasındaki piyonu alacaktı ve her ikisinin de sonuçları biraz muğlaktı.
Peki Mars'la Jüpiter arasında bir asteroid kuşağı var mı? Yani küçük gezegenler, 4. ve 5. gezegen arasında demek istiyorum.
Evet diye mırıldandı yaşlı adam, bir yandan piposunu yeniden yakıyor, diğer yandan da hararetle düşünüyordu.
Schwartz adamın sancılı tereddütünü hissetti ve canı sıkıldı. Artık dünyada olduğuna emin olduğundan satranç gözüne son derece önemsiz geliyordu. Kafasının içinde onlarca soru dönüp duruyordu. Derken içlerinden biri ağzından kaçıverdi.
O zaman kitap filmlerinde anlatılanlar gerçek mi? Başka dünyalar da var ve oralarda insanlar yaşıyor öyle mi?
Bu kez bakışlarını tahtadan ayırıp karanlıkta karşısındaki yüzü incelemeye çalışma sırası Groove'daydı.
Sen ciddi misin?
Sahiden de başka dünyalar var mı?
Galaksi aşkına gerçekten bilmiyor musun?
Schwartz cahilliği karşısında utandı.
Lütfen.
Tabii ki var. Hem de milyonlarca. Gökyüzünde gördüğün her yıldızın etrafı başka dünyalarla dolu. Hatta görmediğin daha pek çok yıldızın çevresi de öyle. Hepsi imparatorluğun bir parçası.
12. ayrımın sonu. Sayfa 142.